Ayrım 17, sayfa 115. Danışanla sınav kaygısının yapısı, etkileri ve sonuçlarını kavrayabilmesi, sınav kaygısının vücutta yaşattığı değişiklikleri fark edebilmesi konusunda çalışılmalıdır. Bu amaçla sınav kaygısının yapısı, özellikleri ve bedensel etkileri hakkında bilgi verilebilir. Bilişsel yaklaşıma dayalı psikolojik danışmada genelde kaygı, özelde de sınav kaygısında başarılı sonuçlar alınmaktadır. Psikolojik danışman, bilişsel yaklaşımın tekniklerinden yararlanarak bilişlerle çalışabilir. Danışana kendi düşüncelerinin kaygı düzeyini nasıl artırdığını göstermek için bu düşüncelerin farkına varmasını sağlamak bile kaygıyı kontrol etmekte etkilidir. Testlerde hep başarısız olurum ya da sınavı geçmemin hiçbir yolu yok gibi olumsuz düşüncelerini fark etmesi ve bunlarla mücadele etmesine yardım edilmelidir. Hepimiz kendi kendimizle konuşuruz ve bu konuşma bazen olumsuz olur. Her zaman en düşük yazılı notunu ben alırım şeklinde düşünen çocuğun kaygı hissetmesi çok doğaldır. Bu noktada olumlu düşünme pratikleri yapılmalıdır. Oysa yapabileceğimin en iyisini yapacağım ve önemli olan da bu. Sınav benim bugün verilen testteki performansımı ölçüyor. Benim kişi ya da öğrenci olarak değerimi değil gibi olumlu düşünceler çocuğun kendini daha iyi hissetmesini sağlayabilir. Kısacası çocuğun alternatif düşünce üretmesine yardımcı olunmalıdır. Öğrencinin dikkatini başaracak mıyım gibi düşünceler yerine sınav üzerinde yoğunlaştırmak gerekir. Sınav kaygısına müdahalede sistematik duyarsızlaştırma yönteminin ve olumlu pekiştirmelerin yararlı olduğu belirlenmiştir. Yüksek sınav kaygılı öğrencilerle grup rehberliği ve sistematik duyarsızlaşma tekniğinin birlikte uygulanması durumunda öğrencilerin sınav kaygısının azaldığı, ders notlarının arttığı görülmektedir. Bununla birlikte sistematik duyarsızlaşma ve gevşeme tekniklerine dayanan davranışçı yaklaşımlar, sınav kaygısını azaltmada gösterdiği başarıyı, performansı geliştirmede göstermediği için günümüzde bilişsel davranışçı yaklaşımın teknikleri daha çok tercih edilmektedir. Kaygıyı meydana getiren temel etkenlerden birisi, olayın öğrenci için taşıdığı anlamdır. Yüksek kaygılı öğrenciler öğrenmenin ölçüldüğü sınavlarda kendi kişiliklerinin değerlendirildiğini düşünürler. Diğer bir ifadeyle neredeyse yaşamdaki değerlerini sınava bağlarlar. Sadece sınavı kazandıkları takdirde yeterli, akıllı, değerli ve iyi bir insan olacaklarına, hatta hayırlı bir evlat ve iyi bir öğrenci olmalarının da bu yolla mümkün olacağına inanırlar. Bu şekilde yapılan bir değerlendirmenin sonucu kaçınılmaz olarak kaygıdır. Ortaya çıkan kaygı da akıl yürütme ve soyut düşünme yönündeki zihinsel faaliyetleri bozar. Bu etkileri nedeniyle de öğrencinin sınava yüklediği anlam ele alınmalı, gerçekçi olmayan yüklemelerin doğruluğu sınanmalı ve sınava daha gerçekçi anlamlar yüklenmesi için bilişlerle çalışılmalıdır. Bilişsel davranışçı yaklaşımın teknikleri ve verimli ders çalışma becerisi eğitimi, öğrencinin sınav kaygısının azalmasını, not ortalamasının yükselmesini sağlamaktadır. Bilişsel davranış değiştirme tekniği, not ortalamasını yükseltmede tek başına kullanılan verimli ders çalışma eğitimine oranla daha başarılıdır. Sınav kaygısının ana nedeni, sınav öncesi yeterince hazırlanamama olduğu düşünüldüğünde, verimli ders çalışma eğitiminden sınav kaygısının azaltılması ve akademik performansı yükseltmesi beklenir. Ancak sadece çalışma beceri eğitiminin akademik başarıyı yükseltmede ve sınav kaygısını azaltmada etkili olmadığı görülmektedir. Araştırmalar sınav kaygısının duyusal ve kuruntu boyutuna yönelik bilişsel ve davranışçı tekniklerle birlikte akademik performansı yükseltmede etkili olan çalışma alışkanlıklarının ve soru çözme eğitiminin birlikte kullanılmasının hem sınav kaygısını azaltmada hem de performansı artırmada etkili olduğunu göstermektedir. Çocuğa gevşeme teknikleri öğretilebilir. Sınav kaygısını yenmede bazı çocuklar için derin ve yavaş soluk alıp verme bile yeterli olabilir. Hayal gücünü olumlu bir şekilde kullanarak kaygı yaratan bir durumla karşılaşınca sakin ve hoş bir anıyı hayal ederek gevşeme sağlanabilir. Hatta gevşeme egzersizlerinde bu tür hayallerden yararlanılabilir. Bunların dışında sadece rahat bir pozisyon alarak gevşeme sağlanabilir. Oturuş pozisyonunu en rahat şekle getirmek en hızlı gevşeme tekniklerinden biridir. Çünkü bir süre sonra beden ve duygu arasında çelişki oluşur. Ve eğer oturuş pozisyonu bozulmazsa ve kaygı çok yoğun değilse bir rahatlama olma ihtimali yükselir. Birey toplumsal bir çevre ve bu çevredeki ilişkiler sistemi içinde yer alır. Bireyin sahip olduğu sorunlar onun içinde yer aldığı ilişkiler sisteminden soyutlanamayacağı gibi sorunların çözümünde de sadece bireyi ele alan müdahaleler yeterli olmayabilir. Bireyin birincil toplumsal çevresi ailesidir ve ailedeki iletişim bireyin sorunlarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Bireydeki değişimlerin kalıcı olabilmesi için yakın çevrede, özellikle de ailede bazı değişimlerin olması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle anne babalara yönelik danışmanlık yapılabilir. Bu çalışmada anne babaların kaygılarıyla çalışılır. Anne babanın pedagojik açıdan doğru yaklaşımlar sergilemesi için üstte yer alan Anne Babaya Öneriler başlıklı bilgiler ebeveynlerle paylaşılabilir. Öğretmenlerin pedagojik açıdan doğru yaklaşımlar sergilemesi için üstte yer alan Öğretmene Öneriler başlıklı bilgiler öğretmenlerle paylaşılabilir. Öğrenci derslerine çok iyi hazırlanmalıdır. Psikolojik danışman öğrencilerin ders çalışma becerisi kazanmasına destek olmalıdır. Konuyla ilgili bu kitapta yer alan Okul Başarısızlığı Psikolojik Danışmanı Öneriler bölümünden yararlanılabilir. Psikolojik danışman öğrencilerin sınavlara hazırlık süresince aşağıdaki önlemleri almalarına yardımcı olabilir. Uzun ve kısa vadeli amaçlar belirlemek. Program hazırlamak ve bu programa büyük ölçüde uymak. Program işlemiyorsa yeni bir program hazırlamak. Öğrenci için çalışma programı hazırlamak yerine öğrencinin programı kendisinin hazırlamasını sağlamak. Düzenli çalışmak ve düzenli tekrar yapmak. Benzer amaçları olan öğrencilerle arkadaşlık etmek. İyi dinlenmek. Spor yapmak. En azından yürüyüş yapmak. Sosyal faaliyetlerde bulunmak. Sınavdan önce. Gerçekçi olmak, tam olarak hazır olmaya değil, büyük ölçüde hazır olmaya çalışmak. Sınavdan önce yeni, bilinmeyen konuları çalışmamak. Genel bir tekrar yapmak. İyi uyumak, yatma ve kalkma saatlerini değiştirmemek. İyi beslenmek, öğün atlamamak. Dikkat artırıcı ilaçlardan uzak durmak. Düzenli olarak egzersiz yapmak. Sınav sabahı. Her zamankinden biraz erken kalkmak. Mutlaka kahvaltı yapmak, rahat kıyafetler giymek. Sınav için gerekli materyalleri hazırlamak. Kalem, silgi gibi. Sınavla ilgili evrak ve malzemeleri kontrol etmek. Rahatlatıcı faaliyetler yapmak. Sohbet etmek, yürüyüş yapmak, müzik dinlemek ya da yalnız kalmak. Sınav başlamadan önce sınav yerinde olmak. Sınava tek başına ya da en fazla yanında bir kişiyle gitmek. Sınav süresini iyi ayarlamak. Bunun için soru sayısını ve her soruya ne kadar zaman ayırmak gerektiğini hesaplamak. Sınavda. Kendine değil, sınava odaklanmak. Sınav salonunda yapılan uyarıları dikkatle dinlemek. Eksik sayfa veya baskı hatası olup olmadığını kontrol için kitapçığı gözden geçirmek. Kodlamaları dikkatli bir şekilde yapmak. Soruları çözmeye en iyi dersten başlamak. Puan değeri ve güçlük derecesine bakıp vakit kaybetmeden soruları cevaplamaya başlamak. Soruları cevaplarken zamanı iyi kullanmak. Bunun için yönergeleri dikkatli okumak. Yazmaya başlamadan önce soruyu dikkatlice okumak. Paragraf sorularında önce soruyu sonra metni okumak. Şıkların tamamını mutlaka okumak. Yanlışları elemek. İpuçlarını değerlendirmek. Zor sorularla vakit kaybetmemek. Sorularla inatlaşmamak. Dinlenme molaları vermek. Turlama yapmak. Tüm testte önce kolayları çözüp zor olan soruları ikinci tura bırakmak. Cevabından emin olunmayan ve o an çözülemeyen sorulara çeşitli işaretler koymak. Zaman kazandırdığı, kaydırma ihtimalini azalttığı ve zihni dinlendirdiği için cevapları gruplayarak işaretlemek gerekir. Kardeş kıskançlığı. Tanım. Kıskançlık sevilen birinin başkası ile paylaşılmasına katlanamamaktır. Doğal, evrensel ve insanı mutsuz eden bir duygudur. Önemli olan ne boyutta yaşandığıdır. Yaşamın her döneminde görülebilir, ancak çocuklukta biraz daha yoğun yaşanır. Bu duyguyla ilk tanışma 2 yaş civarındadır. Kıskanan çocuk herkesin kendisinden daha iyi olduğunu ve kendisinin herkesten daha az sevildiğini düşünmeye başlar. Özellikle küçük çocuklarda yeni doğan kardeşi kıskanma, kimi zaman yaşamı etkileyecek ve davranış problemine neden olacak derecede yoğun olabilir. Bu duygunun bu kadar yoğun yaşanması da yardımı gerekli kılabilir. Nedenler. Kardeş kıskançlığı sevilen kişinin çoğu zaman bir ebeveynin bir başkasıyla paylaşılamamasından ve bunun temelinde yatan güvensizlik duygusundan kaynaklanır. O ana kadar kendi üzerinde olan ilgi ve dikkatin kardeşe yöneltilmesinden doğan rahatsızlık en temel nedendir. Kardeşin doğmasıyla birlikte ona ayrılan zamanın azalması, çocukta bebeğe karşı gibi görünen ama aslında anne babaya karşı olan kızgınlık, kırgınlık gibi duyguların gelişmesine neden olur. Çocuk kendini terk edilmiş, güvensiz ve desteksiz hissetmeye başlayabilir. Kardeşler arası kıskançlığın derecesi, kardeşin doğumuyla anne babanın tutumunda olan değişikliklere, büyük çocukla ebeveyn arasında yerleşmiş olan ilişkiye ve çocuğun bebeğe olumsuz bir etkide bulunmasına anne babanın göz yumma hoşgörüsüne bağlıdır. Kıskançlık derecesinde rol oynayan bir başka etken de kardeşler arasındaki yaş farkıdır. Yaş farkı az olan kardeşlerde kıskançlığın görülme sıklığı, yaş farkı fazla olanlara oranla biraz daha yüksektir. Cinsiyete göre de bazı farklılıklar yaşanabilir. Çocuk kız, doğan kardeş erkek ise ana babanın kendi cinsiyetinden hoşnut olmadığını düşünebilir. Ailelerin cinsiyete ilişkin tercihi varsa ve bunu yansıtıyorlarsa, cinsiyete göre kıskançlık yaşanması kaçınılmaz hale gelir. Aile dışındaki kişilerin tutumları da kıskançlığa neden olabilmektedir. Kendisinden büyük bir kız kardeşi olan çocuğa saçlarının neden ablası gibi kıvırcık olmadığını sormak, ablaya da kardeşinin boyunun onu yakaladığını ve yakında onu geçebileceğini söylemek, sanki bunlar kötü bir şeymiş gibi. Hem gereksiz hem de olumsuz etkileri olan yaklaşımlardır. Bu tür davranışlar çocukların birbirleriyle rekabete girmelerine ve birbirlerine kızgınlık duymalarına yol açabilir. Bazı çocuklar ise mizaçlarından dolayı diğerlerinden daha kıskançtır. Belirtiler. Kardeşin doğumu çocuğun ilgi ve koruyuculuk, sıkıntı ve kıskançlık gibi çelişkili duygular yaşamasına neden olabilir. Artık eskisi kadar sevilmeyeceği korkusu daha anne hamileyken başlayabilir. Son aylarda annenin yorgun, isteksiz ve yeni gelecek kardeşin hazırlıkları ile uğraşıyor olması çocuğun huysuzlaşıp anneden ayrılmak istememesine yol açabilir. Anne babaların sevgi ve ilgisini kardeşiyle paylaşmak durumunda olan çocuklar, bazen de sevilmedikleri düşüncesiyle onlardan tamamen uzaklaşmaya, içe kapanmaya ve yemek yememeye başlayabilirler. Bu dönemde anne babaların sevgilerinden bir türlü emin olamadıkları için onlara sık sık kendilerini sevip sevmediklerini sorarlar. korktuklarını, kabus gördüklerini ya da tuvalete gitmek istediklerini bahane ederek ilgiyi kendi üzerlerine çekmeye çalışırlar. Altını ıslatma, parmak emme gibi davranışlarla önceki gelişim evrelerine gerileme görülebilir. Hem gün içinde hem de geceleri aşırı sinirli olurlar. Huzursuz bir görünümleri vardır. Sakinleşmekte zorlanırlar. Kimi zaman çevrelerindeki insanlara öfkeli davranırlar. Kendilerine ya da eşyalara yönelik saldırgan davranışlarda bulunabilirler. Evden ayrılmayı reddetmeyle birlikte baş ağrısı, mide bulantısı gibi psikosomatik belirtiler emin olmak için fiziki muayene yaptırılmalıdır. Huzursuzluk, isteksizlik gibi stres belirtileri sık gözlenir. Kıskanan çocuklar bazen kıskançlık duygularını açıkça ortaya koyarak kardeşine vurma, onun oyuncağını kırma ve ondan nefret ettiğini söyleme gibi tutumlar sergilerken bazen de bu duygularını bastırırlar. Aşırı sevgi gösterisinde bulunurlar. Bu davranışın altında çoğu zaman anne babanın sevgisini kaybetme ve onlardan tepki görme korkusu yatar. Öneriler: Kardeşin doğumundan önce. Çocuğa kardeşi olacağını en iyi şekilde söylemek için anne baba çocuklarının gelişimsel düzeylerini en iyi şekilde anlamalı ve gelişim dönemine uygun bir tarzda ifade etmelidir. Ayrıca hamilelikten önce söylenmemelidir. Çünkü planlanan hamileliklerde yaşanabilen hayal kırıklıklarını çocuklar anlayamazlar. Kardeşi doğmadan önce çocuğa anlayabileceği bir dilde aileye yeni bir üyenin geleceği, evdeki ortamın her zamankinden daha heyecanlı ve karışık olabileceği, örneğin eve sık sık misafirlerin gelip gideceği, annenin yorgun olacağı ve bebekle daha çok vakit geçirmek zorunda kalacağı, çünkü küçük bir bebeğin gereksinimleri olduğu ama aynı şeylerin o doğduğunda da yaşandığı ve her şeyin zamanla tekrar düzene gireceği anlatılmalıdır. Bu tür açıklamalarla çocuk psikolojik olarak daha iyi hazırlanmış olur. Bunları anlatmak için son ana kadar beklenmemelidir. Çocuklar etraflarındaki yetişkinlerin davranışlarından etkilenirler. Anne baba çocuklarının doğacak kardeşe nasıl tepki göstereceği konusunda endişe yaşıyorsa, bu endişenin bir süre sonra çocuğa geçebileceğini hesaba katmalıdırlar. Çocuğa somutlaştıramayacağı sözler söylenmemelidir. Sakın endişelenme, seni de bebek kadar seveceğiz cümlesi iyi niyetli olsa da çocuğun anne babasının sevgisi için kardeşiyle yarışmasına yol açabilir. Hamilelik döneminde babası ya da başka bir aile üyesi, anneanne, babaanne, büyük çocuğun bakımıyla ilgili yemek yedirme, banyo yaptırma, uyutma gibi işlere yardım edebilir. Böylece anne hastanedeyken ya da bebekle meşgulken çocuk kendini ihmal edilmiş hissetmez. Yaşantısının değiştiği fikrine kapılmaz. Çocuğa daha çok küçükken paylaşmayı öğretmek, kardeşi olduğunda çok fazla bocalamasını engelleyerek paylaşamamaktan doğan çatışmaları azaltır. Kardeşin doğumundan sonra. Anne baba çocuğa, "Kardeşin doğdu ama sana olan sevgimizde bir azalma yok." mesajını sadece sözcüklerle değil, davranışlarla da iletmelidir. Bu da çocuğa zaman ayırmaya devam ederek, onunla konuşarak ve onunla ortak faaliyetlere girerek olur. Çocukla mümkün olduğu kadar nitelikli zaman geçirilmeli. Çocuğun daha önceden yapmaktan hoşlandığı alışkanlıkları yapmasına olanak verilmelidir. Yeni gelen kardeşle birlikte önceden gerçekleşen oyun parkına gitme, akşam yemeğinden sonra hikaye okuma gibi etkinlikler son bulmamalıdır. Aksi takdirde çocuk ilgi kaybına uğradığını düşünerek kendine özgüvenini yitirebilir. Çocuğun değişen davranışları, huysuzlukları, öfkesi ya da içe dönüklüğü, kendini unutulmuş ve sevilmiyor hissetmesinden kaynaklanıyor olabilir. Böyle durumlarda paniğe kapılmadan çocuğa ihtiyaç duyduğu ilgiyi göstermek en doğru yaklaşımdır. Yeni doğan bebeğe aşırı sevgi gösterisinde bulunmak yerine var olan sevgiyi ilk andan itibaren paylaştırmak, her çocuğa birbirinden ayrı olarak sadece kendisine özel bir sevgi duyulduğunu göstermek gerekir. Eşit zaman ayırmaya çalışmak yerine her çocuğa kendi gereksinimine göre zaman ayırmak gerekir. Çocuğa kardeşinin henüz kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar küçük olduğu, bu nedenle daha çok ilgiye ihtiyaç duyduğu uygun bir dille anlatılmalıdır. Her şeyin eşit olmasına değil, adil olmasına çalışılmalıdır. Adil olmanın tamamen aynı ayrıcalıklara ve sorumluluklara sahip olmak anlamına gelmediği çocuğa açıklanmalıdır. Örneğin çocukların farklı yatma saatleri, harçlık miktarları ve ev içi sorumlulukları olabilir. Bununla birlikte küçük çocuk büyüdükçe aynı sorumluluk ve özgürlüklere ulaşmalıdır. Bebeğe sevgi gösterdikten hemen sonra panik içinde diğer çocuğu da sevmek, doğallığın kaybolmasına ve çocukta kendisinin zorla sevildiği gibi yanlış bir inancın oluşmasına neden olabileceği için bu tür davranışlardan uzak durulmalıdır. Bebek için söylenen, "Ne kadar yaramaz, sürekli ağlıyor ve beni yoruyor. Oysa ben seni daha çok seviyorum." gibi cümleler çocuk tarafından inandırıcı bulunmayıp çocuğun onu kandırmayı istediğiniz inancına kapılmasına neden olabilir. Bu da en başta çocuğun size olan güvenini zedeler. Bebeğe sürekli bebek demek yerine doğrudan adını söylemeye başlamak bebeğin bir nesne değil de canlı bir varlık olduğunu hatırlatır. Ayrıca bebeğe benim değil bizim diye başlayarak hitap etmek çocuğun bebeği kabulünü kolaylaştırabilir. Ayrım sonu. Sayfa 124.